Ayrım 26, Kin, Robert Ludlum, sayfa 303. 6. bölüm. 1. kısım. Andrew Land Rover'ı Ark Dağları'na giden yolun kenarına çekerek termosun kapağına kaynar kahve doldurdu. Doğrusu çok hızlı gelmişti. Elindeki haritaya göre Şampoluk köyünden 10 mil uzaktaydı. Bir süre sonra Şampoluk'a girerek gereken malzemeyi satın alacaktı. Adrian çok geride kalmıştı. Andrew durumları düşünebilmek için biraz durabileceğini biliyordu. Zaten kardeşi ödünü patlatacak bir manzarayla karşılaşacaktı. Adrian Campo di Fiori'deki cesetleri bulunca paniğe kapılacaktı. Kafası karmakarışık olacak, ne yapacağını bilemeyecekti. Kardeşi böyle şiddetin neden olduğu ölümlerle karşılaşacak şekilde eğitilmemişti. Bu tür şeylerle hiç ilgisi yoktu. Oysa askerlerin durumu başkaydı. Hele kendisi için bu çok daha farklıydı. Mücadele, hatta kan dökme onun duygularının daha hassaslaşmasını sağlıyor, birden benliğinin büyük bir huzurla dolmasına yol açıyordu. Gücü doruğa çıkmıştı ve hareketlerinden, kendisinden emindi. Kasa onun olmuş sayılabilirdi. Artık dikkatini babasının yazdıklarına verecekti. Her kelimeyi, her ipucunu inceleyecekti. Babasının anılarını alarak sabah ışığında okumaya başladı. Şampoluk'ta Goldoni adında bir aile vardı. Yaptığım araştırmalar sonucu ailenin hala orada olduğunu ve bölgeye dağıldığını öğrendim. Ailenin reisi Alfredo Goldoni adında birisiymiş şimdi. Babasının, daha doğrusu dedelerinin evinde oturuyor. Ev dağın batıya düşen eteklerinde. Goldoniler yıllardır İtalyan alplerinin en usta rehberleridir. Savarone sık sık onları tutardı. Ayrıca bu aileye çok güvenirdi. Onun için Alfredo Goldoni'nin babasına bir haber bırakmış olabilir. Onun ölümünden önce aynı şeyleri en büyük çocuğuna anlatmış olduğunu sanıyorum. En büyük çocuğu kız veya erkek olabilir. Bu İtalyan alplerinde yaşayanlara özgü bir adettir. Alfredo büyük evlat değilse o zaman ailenin büyük kızını, yani Alfredo'nun ablasını bulun. Güneyde Krahen, Ausblick ve Grayer Gipfel'deki tren yolu düzlükleri arasında Kappa Monti ailesinin işlettiği küçük bir han olduğunu yaptığım araştırmalar sonucu öğrendim. Orası Kappa Montilerin kızıyla evlenen Lefrak adlı bir adamın oğlu olan Naton tarafından idare ediliyormuş. Naton Lefrak'ı hatırlıyorum. Kendisi o zaman çocuk sayılırdı. Benden 2-3 yaş küçüktü. Kappa Montilerle iş yapan bir tüccarın oğluydu. Kendisiyle iyi arkadaş olmuştum. Kappa Montiler onu çok seviyor ve ileride kızlarından biriyle evleneceğini umuyorlardı. Lefrak aileden bir kızla evlenmiş anlaşılan. Çocukluğunda ve delikanlılığımda Şampoluk'a her gidişimizde Logan'da Kappa Monti'de kaldığımızı hatırlıyorum. Bizi sevinçle karşılamalarını, kahkahaları, şöminede gürül gürül yanan ateşi ve o rahatı hala anımsamaktayım. Çok iyi insanlardı Kappa Montiler. Savarone onlarla çok ilgilenirdi. Babamın sırrını ihtiyar Kappa Monti'ye açmış olduğunu sanıyorum. O tam anlamıyla güvenilecek sıkı ağızlı bir adamdı. Andrew kağıtları bırakarak yol haritasına uzandı. Yine Zermatt tren yolunu büyük bir dikkatle incelemeye koyuldu. Endişesinin arttığını hissediyordu. Babasının sözüne ettiği düzlüklerden sadece 4'ü kalmıştı. Hiçbirinin adı da Atmaca değildi. Campo di Fiori'deki o avcı tablosu da babasının hatırladığı gibi değildi zaten. Orada çalıların arasından uçan kuşlar yoktu. Ellerindeki silahları gökyüzüne çevirmiş kırda bekleyen avcılar vardı. Atmacalar da tembel tembel uçuyorlardı. Tablonun ressamı avcılığın anlamsızlığını belirtmek istemiş olacaktı. Babası düzlüklerin adlarının Kartal Tepesi, Karga Tüneyi ve Akbaba olduğunu söylemişti. Ancak o arada atmacalı bir adı olan bir düzlük bulunmalıydı. Hoş bu bir zamanlar olsa bile şimdi bulunmayabilirdi. Aradan yarım yüzyıl geçmişti. Alp dağlarının altında kalan bu tren yolu yanındaki küçük düzlükler haritada belirtilmemişti. 30 yıl önce olan bir düzlüğü kim hatırlayabilirdi? Haritayı bırakarak yine kağıtları aldı. İpucunun bu anlatılanlarda olduğuna inanıyordu. Köyün merkezinde bir öğle yemeği yemek için mola verdik. Savarone lokantadan çıkarak kendisine telgraf gelip gelmediğini anlamaya gitti. Bunu iyi hatırlıyorum. Döndüğünde endişeliydi ve gezintiden vazgeçtiğini sanarak korktum. Neyse, yemekte başka bir haber geldi ve Savarone'nin içi rahatladı. Campo di Fiori'ye dönmekten de söz etmedi. 17 yaşında biri için pek endişe verici bu an geçmişti. Lokantadan çıkınca oradaki bir dükkana uğradık. Dükkanın sahibinin adı Almancaydı. Bir Fransız veya İtalyan adı değildi bu. Babam sık sık ona türlü şeyler ısmarlardı. Çünkü adama çok acıyordu. O adam Museviydi. Orada pek sevilmiyordu. Musevi katliamlarına çok kızan Savarone böyle kötü şeylere asla dayanamazdı. O gece tatsız bir olay geçtiğini hayal meyal hatırlıyorum. Bu olayı bilemiyorum ama çok ciddi bir şeydi sanırım. Babam müthiş öfkelendi. Yanılmıyorsam bu öfkede hüzün de vardı. Bir şeyin benden saklandığını hisseder gibi oldum. Ama belki de yanılıyorum. Yıllar sonra bu düşüncem yanlış da olabilir. Tüccarın dükkanından çıkarak at arabasıyla Goldoni'nin çiftliğine gittik. Orada dağcı çantamı gösterdiğimi hatırlıyorum. Bununla çok övünüyordum. Çünkü bu Alp çantası benim artık bir erkek olduğumu belirtiyordu. Goldoni'lerdeyken de aynı üzüntülü havayı sezer gibi oldum. Bunca yıl sonra hala aynı şeyi hissetmemin nedenini söyleyemeyeceğim. Belki de yeni çantamı gösterirken Goldoni ailesindeki erkeklerin beni pek dinlemediklerini sezmem yol açtı bu duyguya. Baba, amca ve büyük oğullar pek şaşkındılar. Goldoni'nin oğullarının ertesi gün bizi dağa çıkarmaları için konuştuk. Goldoni'ler de birkaç saat kalıp hava karardıktan sonra ayrıldık ve yine at arabasıyla Loganda Capamonti'ye döndük. Yaz olduğuna göre saat 7.30 veya 8'i geçiyordu demek. Andrew gerçekler hangileri diye düşündü. Babayla çocuk köye gelmiş, yemek yemiş, sevilmeyen bir Musevi'den bir şeyler satın almış ve kiralayacakları rehberlerin evine girmişler. Şımarık çocuk yeni sırt çantasına önem verilmediği için alınmış. Önemli olan tek şey Goldoni adı. Andrew kahvesini bitirerek termosun kapağını kapattı. Güneş yükseliyordu. Hareket etme zamanı gelmişti. Yine büyük bir zevk duydu. Yıllardır gördüğü eğitim, savaştaki tecrübesi onu önündeki birkaç gün için hazırlamıştı. Dağlarda bir kasa vardı ve bunu bulacaktı. Andrew kontağı açarak motoru çalıştırdı. Giyim eşyası, malzeme ve silah olması gerekiyordu. Hem Goldoni adında bir adamı da görecekti. Belki de Goldoni adında bir kadını. Bunu kısa süre sonra anlayacaktı. Adrian karanlıkta direksiyonun arkasına oturup mendiliyle ağzını sildi. Ağzındaki o kötü tadı silmesine imkanı olmadığı gibi evdeki kokmuş cesetlerin gözlerinin önünden gitmesi de olanaksızdı. Burnuna o leş kokusu dolmuştu. Yüzünden akan terlere o ana kadar bilmediği şiddetli bir gerilimle karışık korku neden olmaktaydı. İçinden yine kusmak gelince derin derin soluk alarak bu duygudan kurtulmaya çalıştı. İşe koyulması gerektiğine göre aklını başına toplamalıydı. Bütün gece karanlıkta bu arabada kalamazdı. Bu şoktan kurtulup yine kafasını kullanmalıydı. Tek sahip olduğu da bu düşünce gücüydü zaten. Farkına varmadan babasının kağıtlarını cebinden çıkararak el fenerini yaktı. Dikkatli okumaya başladı. Baba oğul Şampoluk'a gelmişlerdi. Orada bir tatsızlık olduğunu sezmişti çocuk. Sonra bir Musevi'nin dükkanından ve öfkeden söz ediyordu. Bu tatsız olayın ne olduğunu hatırlayamıyordu babası. Fakat bu ciddi bir şeydi ve Savarone'yi öfkelendirmişti. Üzüntülü bir öfkeye kapılmıştı adam. Sonra bu öfkenin yerini huzursuz bir endişe, bir çekinme almıştı. Çocuk adamların dikkatini çekememişti. Baba, amca ve büyük oğullar başka bir şey düşünmekteydiler. Acaba onlar bu tatsız olay ve hiddetle mi ilgiliydiler? Ya üzüntü? Capamonti Han'ın da bizi her zamanki gibi memnunlukla karşıladılar. Bu arada dağda ilk kez yanımda kardeşlerim olmadan bir odada tek başıma yattığımı hatırlıyorum. Bu çok anlamlı bir olaydı ve kendimi büyümüş kabul ediyordum. Yemekten sonra babamla ihtiyar Capamonti epey viski içtiler. Bunu iyi hatırlıyorum. Çünkü ertesi gün dağa tırmanacağımızı düşünerek yatmaya çıktım. Daha sonra aşağıdan gelen hiddetli yüksek sesleri duydum. Handaki diğer müşterilerin uyanacağını düşündüm. Bu endişem yersizdi belki. Çünkü babamı o güne dek sarhoş görmemiştim. Onun sarhoş olup olmadığını bugün de bilemiyorum doğrusu. 17. doğum günü dolayısıyla hayatının en önemli armağanını alan, dağa tırmanacak bir delikanlı için sabah babasını bitkin düşmüş ve hiddetli bir halde görmek üzücü olurdu tabii. Neyse durum öyle olmadı. Goldoni'lerden olan rehberimiz malzemelerimizle geldi. Bizimle kahvaltı etti ve birlikte yola çıktık. Capamonti'lerden birinin oğlu veya genç Lefrak bizi at arabasıyla 3 mil kuzeye götürdü. Onunla vedalaştık. Kendisi ertesi gün akşam üzeri gelip bizi aynı yerden alacaktı. 2 gün bir gece büyüklerle dağda kalacaktım. Kardeşlerim olmadığı için daha yükseklere tırmanabileceğimizi biliyordum ve çok sevinmekteydim. Adrian kağıtları yanına bıraktı. Babası daha sonra aklında kalan tepeleri, yolları anlatıyordu. Belki de gerekli bilgi bu satırlara gizlenmişti. Bunları ayırmakla belirli noktaları anlaması mümkündü. Fakat hangi bilgileri ayıracaktı? Ah tanrım diye düşündü duvardaki resim. Onu da Andrew aldı. Öfkesini bastırmaya çalıştı. Savarone'nin çalışma odasındaki resim sayesinde o düzlüğü bulmak kolaylaşırdı belki. Fakat sonra ne olacaktı? Aradan 50 yıl geçmişti. Yarım yüzyıllık buz, su ve yazın sıcağının karları eritmesi yüzünden orada doğal bir değişiklik ve çöküntü olabilirdi. Duvardaki resim bir ipucu, belki de en değerli ipucuydu. Fakat Adrian onun kadar önemli, hatta daha hayati ipuçlarının babasının anılarına gizlenmiş olduğundan emindi. Olağanüstü bir yaşam geçiren babası yine de 50 yıl önce olanları hatırlamıştı. 50 yıl önce olan şeyin babayla oğlun dağa çıkmasıyla ilgisi yoktu. Neyse aklını başına toplamaya başlamıştı. Dehşet ve korkusu henüz geçmemişti ama sakinleşmeye başlıyordu. Babası kasadakilerin dünyayı altüst edebileceğini söylemişti. Gidip o kasayı bulması gerekiyordu. Göz birliğinden olan o katili engellemeliydi. İkinci kısım. Andrew Land Rover'ı bir tarlanın yanındaki çitin yakınına bıraktı. Goldoni'lerin çiftlik evi yolun 200 metre kadar aşağısındaydı. Bu tarlada Goldoni'lere aitti zaten. Tarlada traktöre oturmuş adam toprakların iyi sürülüp sürülmediğine bakıyordu. Çevrede başka ev veya insan yoktu. Andrew durup o adamla konuşmaya karar verdi. Saat akşam üzeri 5'i geçiyordu. Sabah Şampoluk'ta dolaşıp giyecek tırmanma için gerekli aracı ve bulabildiği en iyi sırt çantasını almıştı. Aldıklarını bu çantaya doldurmuştu. Ayrıca bir de Magnum 357 çaplı tabanca almıştı. Andrew Land Rover'dan inerek çite yaklaştı ve traktördeki adamın dikkatini çekmek için elini salladı. Kısa boylu İtalyanın saçları kalın kaşlarının üstüne düşmüştü. Fontin'den en az 10 yaş büyüktü. Yabancılardan çekinirmiş gibi ihtiyatlı davranıyordu. "Andrew, İngilizce biliyor musunuz?" diye sordu. "Derdimi anlatacak kadar biliyorum, sinyor." "Alfredo Goldoni'yi arıyorum. Beni buraya gönderdiler." İtalyan aslında iyi sayılacak İngilizcesiyle "size iyi tarif etmişler" diye karşılık verdi. "Goldini dayımdır. Onun topraklarına ben bakarım. Kendisi çalışacak durumda değil." Adam başka bir şey açıklamayarak sustu. "Onu nerede bulabilirim?" "Daima oturduğu yerde, evinin arka odasında. Yengem sizi onun yanına götürür. Dayım konukları pek sever." Andrew "teşekkür ederim" diyerek döndü. "Siz Amerikalı mısınız?" Andrew her türlü ani durumları düşünerek hemen yalan uydurdu. "Hayır, Kanadalıyım." Cipe binerek adama el salladı. Goldoni'nin karısı zayıf kemikli bir kadındı. Kır saçlarını arkaya toplayıp sıkıca topuz yapmıştı. Konuğunu az eşyayla temiz pak döşenmiş 2 odadan geçirip arka tarafa götürdü. Arka odanın kapısı çıkarılmıştı. Fontin yatak odasına girdi. Alfredo Goldoni pencerenin yanındaki tekerlekli sandalyeye oturmuş, dağların dibindeki tarlaları seyrediyordu. Goldoni'nin bacakları sakattı. Bir zamanlar iri yarı olan adamın pantolonunun paçaları kıvrılıp çengel iğnelerle tutturulmuştu. Ablak yüzlü adam epey yaşlıydı. İhtiyar Goldoni onu yalancı bir canlılıkla karşıladı. Yorgun sakat adam yeni gelen konuğunu gücendirmekten korkuyordu. Hem ender olarak konuk geliyordu ona. Böyle birinin ziyaretine son derece sevinmişti. Andrew kendini tanıttı ve geçtiği yollardan söz etti. O sırada Goldoni'nin somurtkan karısı elinde şarap şişesiyle içeriye girdi. Andrew sakat adamın karşısındaki iskemlede oturuyordu. Adamın sakatlığı onu rahatsız etmiş gibiydi. Çirkinliklerden hoşlanmaz ve böyle şeylere dayanmaya da gerek görmezdi. "Victor Fontin ismini tanımadınız mı?" Tanımadım efendim. Bu bir Fransız adamı ama siz Amerikalısınız.
Fontini Christi adını biliyor musunuz?
Goldoni'nin gözleri değişti birden. Uzun süre önce unuttuğu bir endişe belirmişti gözlerinde. Ah tabii bu adı bilirim.
Sesi de değişmiş, sözleri daha ölçülü olmuştu.
Victor Fontin. Fontini Christi.
Demek İtalyan adı Fransızca'ya çevrilmiş ve bunun sahibi de Amerikalı olmuş.
Aradan çok uzun zaman geçti. Siz Fontini Christi'lerden misiniz?
Evet, Savarone büyük babamdı.
Kuzeyden çok büyük bir padrone, onu hatırlıyorum. Fakat fazla bir şey bilemiyorum. Kendisi 1920'lerde Şampoluk'a gelmekten vazgeçti sanırım.
Goldoni'ler onun rehberleriymiş, baba ve oğullar.
Biz herkese rehberlik ederdik.
Büyük babama rehberlik ettiniz mi?
Olabilir. Çok genç yaşımdan beri dağlarda çalıştım.
Hatırlayamıyor musunuz?
Zamanında Alplere binlerce insanı çıkardım.
Daha demin onu hatırladığınızı söylediniz.
İyi tanımıyorum kendisini. Sadece adını biliyorum. İstediğiniz nedir?
Bilgi. Babamla büyük babamın 50 yıl önce yaptıkları dağ gezintisiyle ilgili bilgi.
Şaka mı ediyorsunuz?
Hayır. Babam Victor, Vittorio Fontini Christi bu bilgiyi elde etmem için beni Amerika'dan gönderdi. Bu yüzden bütün işlerimi bırakmam gerekti. Fazla zamanım yok, yardımınıza ihtiyacım var.
İstediğinizi yerine getirmeyi arzuluyorum ama nereden başlayacağımı bir türlü kestiremiyorum. 50 yıl önce bir dağa tırmanış, bunu kim hatırlayabilir?
Onlara rehberlik eden adam tabii. Babama göre o Goldoni'nin oğluymuş. Tarihte 14 Temmuz 1920. Victor Fontin durumu pek anlayamadı. Sakat adamın acısı olduğu için öyle kımıldamıştı belki. Ya da farkına varmadan tepki göstererek öyle sarsılmıştı. Goldini özellikle o tarihi duyunca tepki göstermişti galiba. Fakat konuşmaya başlayarak durumu gizledi.
Temmuz 1920... Bu iki kuşak önce. İmkansız. Daha fazla bilginiz olmalı. Daha belirli bir şey söyleyemez misiniz?
Rehber bir Goldoni'ymiş.
Ben değildim. O zaman ben 15 yaşındaydım. Dağlara erken yaşta çıktım. Ancak o kadar küçükken değil. O yaşta birinci sınıf bir rehber olunamaz.
Andrew gözlerini Goldoni'nin gözlerine dikmişti. Sakat adamın rahatsız olduğu belliydi. Bu bakıştan hoşlanmayarak gözlerini kaçırdı. Fontin öne doğru eğildi. ''Fakat bir şey hatırlıyorsunuz değil mi?'' diye sordu. Sesi hafifti. Ama yine de bu sesteki soğukluğu gizlemeyi başaramamıştı.
''Hayır, Signor Fontini Christi. Bir şey hatırlayamadım.''
''Biraz önce size tarihi söyledim. 14 Temmuz 1920'yi duyunca irkildiniz.''
Sadece çok eski bir tarih söylediğinizi düşündüm.
Size asker olduğumu söylemeliyim. Şimdiye kadar yüzlerce adamı sorguya çektim. Onlardan pek azı beni kandırabildi.
Böyle bir niyetim yok sinyor. Hem neden kandırayım? Size yardım etmeyi isterim.
Andrew onu süzmeye devam etti. Yıllar önce Zermatt'ın güneyindeki demir yollarının geçtiği yerlerde bazı açıklıklar vardı.
Goldoni birkaç tane düzlük kaldı diye karşılık verdi. Günümüzde bunlara gerek yok artık.
Söyleyin bana, bunların her birine bir kuş adı verilmiş.
Adam hepsine değil diye onun sözünü kesti, bazılarına.
Bunların içinde atmaca ya da benzeri isimde olanı var mıydı? Goldoni bir süre sesini çıkarmadı, sonunda
hayır dedi.
Andrew sandalyede doğruldu. Goldoni ailesinin en büyük oğlu siz misiniz?
Hayır, 50 yıl önce dağa tırmanmak için rehber olarak ağabeylerimden birini tuttukları anlaşılıyor.
Andrew durumu anlamaya başlamıştı. Alfredo Goldoni bacaklarını kaybettiği için kendisine bu evi vermişlerdi.
Ağabeyleriniz nerede? Onlarla konuşayım. Yine şaka edip etmediğinizi soracağım sinyor. Ağabeylerim öldü. Bunu herkes biliyor. Ağabeylerim, bir amcam, iki kuzenim öldüler. Şampoluk'ta Goldoni ailesinden hiç rehber kalmadı.
Andrew nefesini tuttu. Bu bilgiyi sindirdikten sonra da öfkelendi. Kestirmeden işi halletmek istemiş fakat sakat adam buna yanaşmamıştı. Buz gibi bir sesle, ''Buna inanmakta zorluk çekiyorum.'' dedi. ''Bu kadar erkek öldü mü? Neden öldüler?'' Çığ altında kaldılar. 1968 yılında bütün köy çığ altında kaldı. Ta Zermatt ve Şatiyon'dan kurtarma ekipleri geldi. Onlara Goldoniler rehberlik ettiler. Bu yüzden öldüler. Üç ülke bize en büyük onur nişanlarını verdiler. Ama ölenler için bunların bir yararı yoktu. Bana da büyük bir aylık bağladılar. Bacaklarımı donma yüzünden kaybettim.
Demek 14 Temmuz 1920'deki dağa tırmanma konusunda bir bilginiz yoktu.
Belirli şeyler söylenmezse bunları nasıl bilebilirim?
Babam o günü yazdı. Fontin cebinden kağıtları çıkarmıştı.
İyi, bunu daha önce söylemeliydiniz. Onları bana okuyun.
Andrew denileni yaptı. Tarifler birbirine uymuyor. Olaylar arasında çelişkiler ortaya çıkıyordu. Ayrıca babası anılarını yazarken tarihleri de karıştırmış olmalıydı. Goldoni dinliyordu. Zaman zaman etrafı kırışık gözlerini kapatıp o günleri hatırlamak ister gibi başını sallıyordu. Andrew okumayı bitirince adam "Özür dilerim sinyor" diye mırıldandı. "Okuduklarınız dağdaki 20-30 ayrı yolla ilgili olabilir. Beni bağışlayın ama babanız bu arada Vais'in batısında kalan yollarla bizimkileri karıştırmış. Bunu yapmak çok kolay tabii."
"Size aşina gelen bir şey yok mu?"
"Tam aksine her şey aşina ama hiçbirini anlayamadım. Yüzlerce mil karelik yerdeki türlü noktalarla ilgili bilgi kırıntıları. Özür dilerim, bu imkansız."
Andrew şaşırmıştı. Eski dağcının yalan söylediğini için için hissediyordu. Zora başvurmadan başka bir yolu deneyebilirdi. Bundan da sonuç alamazsa gelip sakat adamın karşısına dikilir ve başka yöntemi uygulardı.
"Alfredo en büyük çocuk değilse onun ablasını arayın."
"Ailenin hayatta kalan en yaşlı üyesi siz misiniz?"
"Hayır, iki ablam vardı. Onlardan biri sağ."
"Nerede oturuyor?"
"Şampoluk'ta, Via Sestina'da. Oğlu benim topraklarımda çalışıyor."
"Ablanızın adı nedir, evlilik adı?"
"Capamonti."
"Capamonti mi? Bu hanı işleten ailenin adı."
"Evet, sinyor. Ablam o aileye girdi."
Andrew istikemleden kalkarak kağıtları cebine soktu. Kapı ağzına kadar gidip durarak döndü. "Geri gelmem mümkün." Çıkıp Land Rover'a binerek motoru çalıştırdı. Tarlada Alfredo'nun yeğeni traktörün üstünde hareketsiz oturuyor ve onu seyrediyordu. Andrew yine aynı duyguya kapıldı. O adam yalan söylemişti. Yeğeni de onun bir an önce uzaklaşmasını bekliyordu. Hemen eve koşup Andrew'un neler söylediğini anlayacaktı. Andrew gaza basarak biraz ilerledi ve oradan geri dönüp köye doğru yöneldi. Birden gözleri dünyada en alışılmış, en şaşılamayan şeye takıldı. Yolda sırayla telefon direkleri vardı. Gidip Via Sestina'da yaşlı kadını araması anlamsızdı. Kadın orada olmayacaktı. Andrew hemen bir plan yaptı. Bu planında başarıya erişebilirdi.
"Goldoni kadın!" diye haykırdı. "Çabuk bana yardım et! Telefon!"
Goldoni'nin karısı yaklaşıp tekerlekli sandalyeyi itmeye başladı. Onu telefonun yanına götürdü.
"İstersen ben konuşayım."
"Hayır, ben konuşurum." Numaraları çevirdi.
"Lefrak, beni duyuyor musun? O geldi. Bunca yıldan sonra geldi. Fontini Christi. Fakat gereken sözleri söylemedi. Atmaca adını taşıyan bir düzlüğü arıyor. Bana da başka bir şey söylemiyor. Bu yeterli değil. Ona güvenemiyorum. Ablama erişmeliyim. Diğerlerini topla. Bir saat sonra buluşalım." "Hayır, burada değil. Handa buluşalım."
26. ayrımın sonu. Sayfa 315.